Ayrım 4 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 Cilt 1 James Bryce, Arnold Toynbee Sayfa 50 Ermeni meselesi, Mavi Kitap ve Yeni İttihatçılık Ayhan Aktar. Her yıl 24 Nisan tarihi yaklaştığında Türkiye'yi idare edenler arasında Ermeni meselesi konusunda bir hareketlenme gözlenir. 1915'te Osmanlı Ermenilerinin başına ne geldi sorusuyla akademik bir araştırma konusu olarak değil de daha çok milli görev bilinciyle ilgilenen bazı bilir kişiler medyada bol miktarda görünüp aynı lafları tekrarlarlar. Bu görüşlerin dışında farklı yaklaşımları ileri sürenler de genellikle hıyaneti vataniye kanunu kapsamında yargısız infaza tabi tutulurlar. Siyasal seçkinler ise bu konularda genellikle sakin durup en fazla günü kurtarma amaçlı demeçlerle yetinirler. Bu arada her yıl 24 Nisan'da ABD Başkanı'nın mesajı kalp çarpıntıları içinde beklenir. Acaba bu sefer ABD Başkanı genocide yani soykırım terimini kullanacaklar mı diye merak edilir. Örneğin geçtiğimiz yıl George W. Bush'un 24 Nisan mesajında soykırım yerine annihilation, kökünü kazıma terimini kullandığında basında Allah'ın izniyle bu yılda paçayı kurtardık türünden yazılar çıktığını hatırlıyorum. Bu yılda beklenen oldu. ABD Başkanı Bush 24 Nisan mesajında yine soykırım demedi. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında tehcir ve kitlesel katliama uğratılan 1,5 milyon Ermeni'yi andığını ve bütün Ermenilerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. İşin ilginç tarafı 24 Nisan'ın üzerinden epey geçmesine ve incirlik üssünü ABD'nin daha geniş kapsamlı kullanımını açan gizli kararnamenin Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanmasına rağmen Ermeni meselesi hala tartışılmaya devam ediyor. TV kanallarında tartışma programları yapılıyor, belgeler havada uçuşuyor ve bilirkişiler tarafından soykırım yalanı çürütülüyor. Gazetelerde Talat Paşa'nın kara kaplı defteri yayımlanıyor ve sonra yayın nedense birden kesiliveriyor. Diyanet İşleri'nin bazı Anadolu şehirlerine cuma hutbesi okumak üzere gezici vaiz yollamasına benzer bir uygulama ile bazı emekli büyükelçiler ve Ermeni uzmanları üniversitelere gidip öğrencileri aydınlatıyorlar. Bu durum ABD Kongresi'nde pişirilen soykırım tasarısı ile ilişkili olarak toplumda hassasiyeti yüksek tutma çabası ile alakalı olabilir. CHP ve Mavi Kitap. Bu yıl farklı bir şey de oldu ve daha Mart ayının başında ana muhalefet partisi CHP birden cansiperane bir şekilde konuya girdi. CHP yönetimi 1916'da Lord Bryce ve Arnold Toynbee tarafından Londra'da yayımlanan The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916 başlıklı resmi yayının yani Mavi Kitabın tamamen bir propaganda malzemesi olduğu, bu kitabın içinde Ermenilere kötü muamele edilmiş olması ile ilgili tanıkların ciddiye alınmaması gerektiğini ve Ermeni soykırımı iddialarının esas olarak bu kitaba dayandığını iddia etti. Ana muhalefet partisinin bu girişimine maalesef hükümet de destek verdi. Gazetelere göre Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Baykal, Ermeni soykırımı iddialarına karşı ortak kampanya yürütülmesi konusunda uzlaştı. İki partinin ortak görüşünü yansıtan ve Britanya'da yayımlanan Mavi Kitabın, tarihi bir belge olarak geçersiz ve asılsız olduğunu ilan eden bir metin hazırlanacak. Bilim adamları ve tarihçilerden oluşacak bir heyetin gerçekleri araştırması istenecek. Erdoğan ile Baykal, Ermeni soykırım iddialarına karşı ortak bir politika geliştirilmesini görüşmek için mecliste bir araya geldi. Baykal, Erdoğan'a soykırım iddialarına kaynak olarak gösterilen Mavi Kitap'la ilgili olarak TBMM adına Büyük Britanya Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası'na gönderilmesi önerilen mektup taslağını sundu. Dipnot 9 Mart 2005 Radikal. Mavi Kitabın yayınlanmasından 89 yıl sonra CHP'nin aklının başına gelmesine sebep olan kişinin emeklilik günlerini CHP'de milletvekili olarak geçiren emekli büyükelçi Sayın Şükrü Elekdağ olduğunu yine bir köşe yazarımızdan öğrendik. Dipnot Gündüz Aklı'nın yazısı 12 Mart 2005 Radikal. Radikal gazetesinde bu konuyla ilgili olarak 14 Nisan 2005 tarihinde bir yazı yayımladım. Yazımda TBMM'nin 13 Nisan günkü oturumunda İngiliz parlamentosuna mektup yollama kararı alarak 1916 yılında Lord Bryce ve Arnold Toynbee tarafından yayımlanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin uğradığı muamele, 1915-1916 adlı Mavi Kitabın yok sayılmasını istemenin TBMM açısından düpedüz yanlış olduğunu belirtmiştim. CHP üst yönetimiyle emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın dile getirmiş oldukları mavi kitabın içindeki bilgilerin mesnetsiz ve asılsız olması iddiasının pek geçerli olmadığını, çünkü bu kitabın 2000 yılında yapılan yeni baskısında içindeki tanıklıkları yapan insanların asıl kimliklerinin arşiv vesikalarından bulunarak ilave edilmiş olduğunu belirttim. Mavi kitapta yok sayılınca onun anlattığı her şeyin de yok olacağını iddia etmenin tuhaflığını ortaya koymaya çalıştım. CHP'nin bu ülke meseleleriyle ilgili bir algılama sorunu yaşadığının herkes tarafından bilindiğini ama TBMM'nin bütün üyeleri bu algılama sorunu ile mağlul ise işimizin çok zor olduğunun altını çizdim ve yazıma şöyle devam ettim. Şimdi gelelim esas meseleye. CHP'nin üzerinde bu kadar fırtına kopardığı mavi kitap akademik çevrelerde ne kadar ciddiye alınıyor veya Ermeni soykırımı tezini gündeme getiren akademik yayınlarda mavi kitaba kaç kişi atıfta bulunmuş acaba? Türkiye'de bazı ciddi üniversitelerde akademik yükseltmelerde kullanılan uluslararası atıf endekslerine artık internet vasıtasıyla girilebiliyor. Yani profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran birinin ciddi hakemli dergilerde kaç makalesi çıktığına veya bu kişinin yayınlarının dünyada kaç kişi tarafından ciddiye alınıp dipnot olarak kullanıldığını araştırmak pek zor değil. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nde uzman Zeynep Metin Hanım'ın da yardımıyla yaptığım kısa bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Art and Humanities Station Index kapsamındaki 1131 derginin ve Social Science Station Index kapsamındaki 1801 derginin içinde 1970-2005 Mart ayı dahil yılları arasında başlığında Ermeni soykırımı sözcüğü, Armenian and Genocide geçen 108 makale, tartışma ve kitap tanıtım yazısı yayımlanmıştır. Yani 2932 ayrı derginin bulunduğu veri tabanı içinde karşımıza çıkan 108 yazının içinde sadece 10 tanesi, yazı ile 10, mavi kitaba atıfta bulunmaktadır. Evet, 35 yıllık bir dönem içinde sadece 10 yazar tarafından ciddiye alınıp atıfta bulunulmuş bir kitaptan bahsediyoruz. Bu nedenle meclisin İngiliz parlamentosuna mektup yazıp mavi kitap yok sayılsın diye ricacı olması bu meseleyi yok etmez. En fazla Türkiye'nin siyasi seçkinleri kendilerini dünyaya rezil etmiş olurlar. Mavi kitap Türk dış politikası ve Elekdağ'ın cevabı. Yazı kendi çapında küçük bir tartışmayı tetikledi. Örneğin içinde yaşadığımız dönemde İngiliz parlamentosunu hedef alarak TBMM'nin mektup yollaması doğru muydu? BBC Türkçe servisi bu konuda Türkiye'nin eski Londra Büyükelçisi Sayın Özlem Sandberg'in görüşlerine müracaat etti. Bunun ne derece rasyonel bir girişim olduğu konusunda benim şüphelerim var. Bir kere İngiltere gerçekten doğru adres mi acaba bu konuda? Gerçi mavi kitap olduğu için İngiltere'nin seçildiği anlaşılıyor. Acaba doğru bir adım mıdır? Bundan çok emin değilim. Sebebi de gayet basit. İngiltere hükümeti AB'ye üye ülkeler arasında 1915 olaylarının soykırım olmadığını açıkça ifade eden tek hükümettir. Ben o sırada Londra'da olduğum için gayet iyi hatırlıyorum. Yani İngiltere hükümeti soykırım konusunda bize karşı en ufak hasmane bir tutum göstermiş değil. Ama bu mektup İngiltere'de bir tartışma açarsa Türkiye'nin attığı bu adım geri tepmiş olur diye düşünüyorum. Dipnot, Türkiye'nin eski Londra Büyükelçisi Özlem Sandberg ile mülakat, BBC Türkçe servisi 14 Nisan. Bu arada İngiltere'nin Türkiye'nin AB adaylığını en çok destekleyen ülke olduğunu ve 2005 yılı yaz aylarında AB dönem başkanlığının Başbakan Tony Blair'e geçeceğini de akılda tutmak gerekiyor. Yazdıklarım bu girişimin mimarı olan Sayın Şükrü Elekdağ'ı pek rahatsız etmiş ki 27 Nisan günü bana yine radikal sayfalarında cevap verdi. Cevabında Mavi Kitap'ın Ermeni tarihçilerin en önemli kaynaklarından birini oluşturduğunu ve soykırım yalanının temel dayanağı olan ve Türk düşmanlığı yapan bir eser olduğunu ineledi. Ayrıca Sayın Elekdağ benim için cahil, rezil ve çılgın taşnak militanının telaşına sahip biri gibi sıfatlar kullandı. Sayın Elekdağ'ın seviyesine inerek cevap vermeye niyetim yok. Ama yazımda devlet duu kesimin görüşlerin dışında farklı yaklaşımları ileri sürenlerin genellikle hıyanet-i vataniye kanunu kapsamında yargısız infaza tabi tutulduklarını söylemiştim. Maalesef haklı çıktım. Burada konuyu biraz daha etraflı olarak ele alacağım. İlk olarak propaganda meselesine değinmek istiyorum. Bir kitabın propaganda malzemesi olarak kullanıldığını söylemek, kesin olarak o kitabın içindeki bilgilerin tümünün yalan veya yanlış olduğunun anlamına gelmez. Propagandanın iyisi gerçekler üzerine kurulur. Külliyen yalan üzerine inşa edilmez. O nedenle The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-16 başlıklı kitabın 1. Dünya Savaşı içinde propaganda işleriyle uğraşan Wellington House isimli resmi bir kuruluş tarafından yayımlanmış olması da o kitabın içindeki bilgilerin tümünün yanlış olduğunu göstermez. Çünkü eğer bütün bu tür resmi yayınlar propaganda malzemesi olarak sayılacak ise, o zaman 1916'da İttihat ve Terakki Hükümeti'nin çıkardığı Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyesi, İstanbul 1332, 1916, 323. sayfa isimli kitabı da propaganda malzemesi olarak kabul etmemiz gerekir. Hele bunların yeni baskılarının TBMM gibi kuruluşların yapmaması gerekir. Çünkü kimse ciddiye almaz. Örneğin TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalim ve soykırımın arşiv belgeleri, Ankara 2001 gibi yayınlarının Sayın Elekdağ'ın koyduğu kriterlere göre propaganda malzemesi olma ihtimali hayli yüksektir. Sayın Elekdağ cevap yazısında itirazlarını belli bir sıra içinde anlatmış, ben de aynı sıra içinde cevap vermeye çalışacağım. Ermeni tezleri sadece mavi kitap ile mi sınırlı? Sayın Elekdağ şöyle bir soruyla başlıyor. Kamuoyunun esas bilmesi gereken soykırım yalanının temel dayanağı olan ve Türk düşmanlığı yapan mavi kitabın çürütülmesi girişiminin Ayhan Aktar gibi akademik ünvan taşıyan bazı kişileri neden bu denli üzdüğü ve telaşa düşürdüğüdür. Mavi kitabın çürütülmesi girişiminden üzüldüğümü ve telaşa düştüğümü söylemek biraz zor. Olsa olsa TBMM üyelerinin yurt dışındaki itibarı hakkında kaygılandığımı söyleyebilirim. Yazımda zaten bu kitabın çok ciddiye alınmadığını ve Ermeni soykırımını kabul etmiş akademisyenler arasında bile pek az referans verildiğini ispatlamıştım. Ama Sayın Elekdağ şu sorunun cevabını hala vermiyor. İngiliz parlamentosu bu kitabın yok hükmünde olduğunu ilan etse Ermeni meselesi ortadan kalkacak mı? Yani bu mesele mavi kitap gitti, kavga bitti denecek kadar kolay bir iş mi? İşin kolay bitmeyeceğini, meselenin sadece mavi kitap ile sınırlı kalmayacağını göstermek için küçük bir kaynak taraması yaptım. Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nin web sitesinde yaptığım küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre, Ermeni soykırımı konusunda kaynak olarak kullanılabilecek belli başlı arşiv belgeleri, koleksiyonları şunlardır. A. Ruben Adalyan tarafından hazırlanan The Armenian Genocide in the U.S. Archives, 1915-1918. Amerikan arşivlerinde Ermeni soykırımı 1915-1918. Yaklaşık 37 bin sayfalık belge koleksiyonunun mikrofilmleri 1991'de yayımlanmıştır. B. James L. Barton derleyen Turkish Atrocities, Statements of Americans Missionaries on the Destruction of Christian Communities in Ottoman Turkey, 1915-1917. Türk Mezalimi, Osmanlı Türkiye'sinde Hristiyan topluluklarının ortadan kaldırılması ile ilgili Amerikan misyonerlerinin ifadeleri, Michigan 1998-210 sayfa. C. A. Ohanyan derleyen, Österreich Armenian, 1872-1936, Faksimilya Zamluk Diplomatischer Aktenstücke, Avusturya Devlet Arşivi Belgeleri Viyana 1995-12 cilt. D. Arthur Beylerian, Le Grand Puissance, L'Empire Ottoman et l'Armenian dans le Archives Français, 1914-18, Fransız arşivlerindeki Osmanlı Ermenileri ile ilgili belgeler, Paris 1983-792 sayfa. E. Alman devlet arşivlerindeki belgelerin bir kısmı da zaten İngilizceye çevrilmiş ve internette mevcut. http://www.armeno-cide.de/. Bütün bunların dışında Harvard Kütüphanesi'nde Kırım'dan kurtulan Ermenilerin çeşitli dillerde yazdıkları toplam 60 kitap bulunuyor. İşin ilginç tarafı da bu kitapların 28 tanesinin 1990 yılından sonra basılmış olması. Şimdi böyle bir kaynak ve belge bolluğu varken kim 1916 yılında yayımlanmış olan Mavi Kitap'a referans verir? Elinizde belgelerin orijinalleri varken 1916 yılında yapılmış derlemenin pek esamisi okunmaz. Ama Sayın Elekdağ hala 1980'lerde ABD'de büyükelçi olduğu yıllara takılmış kalmış. Maalesef o zamandan beri köprünün altından çok sular aktı. Yukarıda verdiğim binlerce sayfalık belge ihtiva eden 5 derlemenin 4'ü 1990'larda piyasaya çıkmıştır. bu belge ve kaynak yığını karşısında yabancı tarihçilere Arşivler Genel Müdürü Doçent Doktor Yusuf Sarınay'ın "Arşivlerimizi açtık, buyurun" daveti ne kadar etkili olabilir? Yani yabancı doktora öğrencisi önce Türkçe gibi zor bir dili öğrenecek, sonra eski yazıyı öğrenecek ve de dahiliye nezareti şifreli telgraflarını çözecek. Peki öğrenci bütün zorluklara katlandı ama resmi görüş ile tam da uyumlu olmayan bir yayın yaptı. Ne olacak? Arşivde çalışma izni devam edecek mi? Bunlar da ayrıca düşünülmesi gereken meseleler. Bütün misyonerler Türk düşmanı mı? Mavi kitabın içindeki tanıklıkların niteliği hakkında yazmak istemiyorum. Birikimin bu sayısında Doktor Taner Akçam'ın yazısına göz atarsanız, bu tanıkların kim olduğu hakkında ve Elekta-McCart ikilisinin nasıl bir skandala imza attıkları konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Fakat bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Sayın Elekta bana verdiği cevapta Türk düşmanı Amerikalı misyonerlerden bahsediyor. Ülkemizde bir zamanlar bulunmuş olan bu insanlar hakkında kapsamlı, ayrımcı ve hatta ırkçı bir genelleme yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bütün misyonerler Türk düşmanı mı? Mesela masamın üzerinde her zaman bulundurduğum Türkçe-İngilizce sözlüğü hazırlayan Sir James W. Redhouse'u ne yapacağız? Merhum Redhouse'un da eserini American Board of Commissioners for Foreign Missions isimli misyoner örgütü için hazırladığını biliyoruz. Sözlüğün 1861 yılında ilk baskısı yayımlandığında Osmanlı Türklerinin batılı anlamda bir sözlüğü olmadığını ve bir Hristiyan Arnavut olan Şemseddin Sami Feraşeri Bey'in Kamusu Türki İstanbul 1899 isimli sözlüğü hazırlaması için 38 sene geçmesinin beklendiğini bir hatırlayalım lütfen. Geçenlerde Sayın Elekta bir TV kanalında Ermeni meselesi konusundaki son girişimlerin dışarıdaki Türk diplomatlarının elini güçlendirdiğini söylüyordu. Herhalde Mavi Kitap hakkında TBMM'nin yolladığı mektuptan bahsetmiyor. O mektuptaki Türk düşmanı Amerikalı misyonerler hikayesini mesela Washington Büyükelçimiz Faruk Loğoğlu yanılıp Beyaz Saray'dakilere tekrarlarsa Amerikan yönetiminin cevabı biraz ters olabilir diye düşünüyorum. Malum neokon takımının pek dindar olduğunu ve günün belli saatlerinde Beyaz Saray'da toplanıp dua ettiklerini duyuyoruz. Fakat Tahran'daki büyükelçimizin elinin rahatladığını söyleyebiliriz. O İran yönetimine Türk düşmanı Amerikalı misyonerler hakkında aklına gelen her şeyi söyleyebilir herhalde. Misyonerler hakkında bu tip toptancı yargılar yerine yukarıdaki künyesini verdiğim James Pardon'ın derlemesi veya Reuben Adalya'nın mikrofilm koleksiyonu içinde tehcirin hangi şartlar altında yapıldığını dile getirmiş olan bazı misyoner raporlarını bulmak veya bu tip belgeleri Amerikan Milli Arşivleri içinde aramak daha doğru olmaz mı? Tabii bu işlerle uğraşmak için oturup çalışmak lazım. Halbuki milliyetçi mukaddesatçı amigoluğa ve yabancı düşmanlığına sığınarak işin üstesinden gelmek mümkün zannediliyor. Bu bağlamda Radikal Gazetesi'nde 4 Mayıs tarihinde yayınladığım ikinci yazıda bu tembellik meselesinin üzerinde durmuş ve şunları yazmıştım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Genç ve parlak bir akademisyen üzerinde bu kadar sınırlama olan bir konuda neden çalışsın? Konu mu yok? Resmi görüşün kabus gibi insanın üstüne geldiği, aksine en ufak bir çıkışın doçentlik sınavında çakmak veya üniversitede kadro alamamak gibi sonuçlarının olacağı bir yerde, 18. yüzyılda Manisa Sancağı gibi bir tez yaparsanız olur biter. Ermeni kıyımı üzerinde çalışmak için çok azimli ve inatçı olmak lazım. Böyle gençlerin çoğu borsacı oluyor zaten. Geriye kim kaldı? Hemen söyleyeyim, yetenek açısından orta karar, salla başını al maaşını havasında, dil bilmeyen, entelektüel özellikleri bilim adamı niteliklerinin çok gerisinde kalan ve büyüklerinin sözünden hiç çıkmayan bir insan malzemesi. Birbirini tekrarlayan tezler ağırlıklı olarak Türk'ün Türkiye propagandasına dönük çalışmalar ve Kapıkule'nin ötesinde hiçbir değeri olmayan kitaplar. Bunlar için tarihçi olmak ile belediyede çalışmak arasında hiçbir fark yoktur. Tarihçilik herhangi bir iş gibidir. Konuya sarılmak, coşku duymak, o konuyla yatıp kalkmak söz konusu değildir. Tembellik esastır. Bunların biraz daha uyanık ve para göz olanları, hele bir de iddiatçı üniformalarını giyip çizmelerini çekerlerse artık her şeyi savunabilirler. Teşkilat-ı mahsusa vatansever bir örgüt. Onun şefi Doktor Bahaettin Şakir ise bir kahraman oluverir. Zaten sözlerine devletin devamlılığı ve BK'sı laflarıyla başlarlar. Artık kurşun atan da bir yeğen de bir olmuştur. Mavi kitaba kafayı takmış olmak ve tifüs meselesi. Sayın Elekdağ'ın cevabında haklı olduğu bir tek nokta var, o da şu. Ben Sayın Elekdağ'ın mavi kitaba yıllardır kafayı takmış olduğunu açıkçası bilmiyordum. Akademisyen olarak Ermeni meselesi hakkında çıkan kitap ve makale türü yayınları takip etmeye çalıştığım için Sayın Elekdağ'ın 2001 yılında Londra'ya kadar gidip Mavi Kitap'ın yeni baskısının piyasaya sunulduğu toplantıda konuşma yapması ile ilgili gazete haberi gözümden kaçmış, kusura bakmasın. Sayın Elekdağ'ın uyarısı üzerine Hürriyet gazetesinin 14 Şubat 2001 tarihli nüshasına internetten baktım. Maalesef bu haberi bulamadım. Herhalde çok küçük bir haber olmalı ki gazetenin internetteki sayfasına da koymaya değer bulmadılar. Belki de bu haber 14 Şubat Sevgililer Günü telaşında kaynadı gitti. Son olarak Sayın Elekdağ, tifüs gibi salgın hastalıkların 1915'te Anadolu'da asker ve siviller arasında ölümlere sebep olduğunu gündeme getirerek, yazısında tehcir sırasında Ermeni kafilelerin başına musallat olan belki de en büyük felaket ölümcül salgın hastalıklardı. Türk ordu birlikleri de aynı durumda olduklarından Ermenilere ve diğer sivillere yardım edilemedi demektedir. Bu konu hakkında yazılmış en yeni kitap olarak Profesör Hikmet Özdemir'in kitabını okumamı tavsiye etmektedir. Dipnot: Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara TTK 2005. Açıkçası 1915 yılında Osmanlı Ermenilerine ne oldu? Yahu 1890'larda Bursa'da yaklaşık 46.700 Ermeni varken 1927 nüfus sayımında sadece 2, yazı ile 2 tane Ermeni kaldığı görülüyor. Bunu nasıl açıklarsınız diye soran bir sosyal bilimciye salgın hastalıklarla ilgili bir kitabı tavsiye etmek, ne yalan söyleyeyim, bana pek dürüstçe gelmiyor. Tabii ki 1915'te Ermeniler arasında salgın hastalıklardan da ölen olmuştur. Ama devlet Lu takımının bugünlerde kelle sayarak aslında 1915'te çok bir şey olmadığını ispata yönelik hesaplar içinde olduğunu gördüğüm zaman Profesör Özdemir'in kitabının zamanlamasının bu eserin akademik yetkinliği üzerinde olumsuz bir etki yaptığı kanaatine varıyorum. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 60.